Ayrım 26.
Ayakta kalanların iç psikolojilerini ise ancak kendileri bilirler. Adam gibi tartışılamamak trajedilerini aşabilmek için yaptıkları tüm girişimler, huruçlar, yalnızlıklarını da aşmak bilinçaltlarıyla bütünleşerek psikolojik iç kanamaları ve yaraları depreştirir durur. Kendi yaralarını yine kendilerinin sararak ilerlemeleri bile para etmediği yer ve zamanlar çoktur. Toplumsal krizler yardım etmedikçe bu tür direnişler kendi içine kapalı mağara ermişliklerine yahut kesesini düşünen sahtekarlıklara da varabilir. Varmasa bile bütün koşullar, hatta en yakın çevresi, onları da turhallı bir hallı çamurlara bulamak, düşürmek için el birliği ederler. Özetle peygamberlikler veya önderlikler kendi içlerinde önemli trajedileri saklarlarken, bilinç ve bilinçaltı gelgitleri onları eğer üzerine giderlerse daha ince görüş ve sezilere ulaştırabilecek zenginlikler taşırlar. İşte Yusuf ve babası Yakup bu tür zengin psikolojik medcezirler içinde bulunuyorlardı. Onlardan yüzlerce yıl sonra gelen Hazreti Muhammed benzer paralel koşullar içinde bulunduğu ölçüde onları en az onlar kadar anlayarak aldığı dersleri yansıtmaya çalışıyordu. Yusuf'un rüyası olayında nefis ile şeytanı özdeşleştirmesi, Muhammed'in Yusuf ile babasının içinde bulundukları sosyolojik ve psikolojik kaosu çok derinden anladığını gösterir. Açık bir düşmandır şeytan insanı. Eğer övünmek, kardeşlerine üstün gelmek için bu rüyanı kardeşlerine açarsan şeytana uymuş, nefsine yani içindeki iktidar açlığına yenilmiş olursun denmek istenir. Gerçi bu sözü Yusuf'a Yakup babası söyler ama ayet Hazreti Muhammed'e nazil olmuştur. Bütün bu hassasiyete ve dikkate ve nefse egemen olmaya, şeytana uymamaya rağmen zıtlıklı gelişim sürer. Kardeşleri giderek açıkça Yusuf'a ve babası Yakup'a karşı cepheleşirler. Çünkü zıtlık, itilafta Allah'ın hikmetidir. Gelişim bu zıtlıklardan çıkacaktır. 8. Kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz cemaatimiz, babamız açık bir yanlış içindedir. 9. Yusuf'u öldürün ya da onu bir yere bırakın da babanızın yüzü yalnız size kalsın. Bundan böyle babanız yalnız sizi görsün ve sevsin. Ondan sonra da Allah'a tövbe. Burada cemaat veya topluluk sözü parçalanma aşamasına girmiş kabileler anlamında yorumlanırsa masal veya öykü daha gerçeklik zeminine oturur. Hemen bilebildiğimiz bütün peygamberler Semit atalarından ve torunlarından ama daha çok parçalanmaya henüz geçen komün gelenekli küçük topluluklardan veya sülalelerden çıka gelmiştir. Yusuf ile kardeşleri arasındaki çelişkiler bu parçalanmanın sosyolojik olduğu kadar kişisel, psikolojik boyutlarını da kavramamıza yardım eder. Kardeşler Yusuf'u bir kuyuya bırakırlar. Babalarına kurt yedi Yusuf'u diye bildirirler. İsmaililer kervanı gelir Yusuf'u kuyuda bulur. Parayla satmak üzere Mısır'a götürür. Mısır'da hazine bakanı olan Kıtfir Yusuf'u satın alıp karısı Zeliha ile birlikte Yusuf'u büyütür ve eğitir. Yusuf bu barbar ve medeniyet çelişkileri içinde kişiliğini geliştirir. Rüyaların yorumculuğunda yani hem kişisel hem de sosyal olayların gidişini kavramada ustalaşır, öne çıkar. 21. Bir Mısırlı satın aldı Yusuf'u. Karısına dedi ki, ''Bunu iyi bakasın. Belki bizlere faydası ola ya da evlat ediniriz. Böylelikle Yusuf'u Mısır'da iyi bir imkanla yerleştirdik. Ona rüyadaki olayların yorumunu öğrettik. Allah emirlerini, buyruklarını yerine getirir ama insanların pek çoğu bunu bilmezler.'' Yusuf çok yakışıklı bir genç adamdır artık. Yusuf kişilikleri, rüyaları yorumlama ustasıdır. Ama kendini yorumlayıp nefsine egemen olabilecek midir? Şimdi sıra kendi nefsinin sınavdan geçmesine gelmiştir. Diyalektik gidiş namluyu bu kez Yusuf'a çevirip Yusuf'u fuhuş için tahrik eder. Yusuf nefsine zor egemen olur. Kadını arzu etse de cinsel ve sosyal yasaklara uyar. 24. Andolsun kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin belgesini görmemiş olsaydı o da kadını arzu etmişti. Böylece fuhşu ve kötülüğü ondan döndürmek istedik. Çünkü o tertemiz seçkin kullarımızdandır. Yusuf bu nefis savaşını pek kolay kazanamayacaktır. Sınav sürer. Zeliha ve kocası Kıtfir bu olayın kapanması, duyulmaması için ne kadar Yusuf ile birlikte söz birliği yapsalar da kentteki kadınlar arasında olay yayılır. Dedikodu büyümemesi için Zeliha kadınları evine davet eder ve Yusuf'u bir fırsatını bulup onların karşısına çıkarır. Dedikodu yapan kadınlar Yusuf'un yakışıklılığı karşısında şaşırırlar. Hatta meyve kestikleri bıçaklarla ellerini yanlışlıkla keserler ve Zeliha'ya hak vermiş olurlar. Zeliha'nın arzularına diğer kadınlar da katılmış olur. 33. Yusuf, Rabbim dedi, bana göre zindan, bunların beni davet ettiği şeyden iyidir. Eğer onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meylederim ve cahillerden olurum. Yusuf bu fuhuş talepleri karşısında zindanlara düşmeyi yeğler. Hazreti Muhammed hadislerinde nefsine hakim olmayı ve ahirete düşünmeyi, yani sorumluluklarını, tarihsel görevini yerine getirip vicdani huzura kavuşmanın önemini kavramayı akılla özdeştirir. Ahmaklığı ise sürekli aynı nefis ve sorumsuzluk hataları yaptıkları halde Allah'a yalvarıp yakaranlara yakıştırır. Günümüzde bu cinsel sakınma pek önemsenmeyebilir. Oysa nefsin en batak iki ucu vardır. Cinsel yasakları çiğnemek ve komüncü yasaklardan olan benciliğe esir olmak. Her iki uç da gidişe göre insanı ruhsal, toplumsal hastalıklara sürükler. Ama cinsel yasakları çiğnemek veya cinselliği meslek veya eğilim haline getirmek insanı ve toplumu yozlaştırır, üretim ve yaratıcılıktan alıkoyar. Muhammed ve ataları İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf zamanları cinsel yasaklar henüz çok tazedir. Ne kadar medeniyete geçiş ve çürüyüş zamanlarında Sodom, Gomorra örneğindeki gibi cinselliğe eğilim, yani bastırılmış, yasaklanmış olan şeyin patlaması yaşansa da komün gelenekleri, kolektivizm, toplumculuk baskın bir gidiş aldığı için yozlaşma modern çağın çürüyüşünü yaşadığımız günümüzde kıyaslanamayacak ölçülerde yüzeyseldir. Toplumda yaygınlaşmamış ve ruhlarda derinleşmemiştir. Bazı zengin kişi ve zümreler içinde deneme düzeyindedir. Sodom ve Gomorra aşaması tarihsel devrimlere uzak kalmış kent medeniyetlerinin çürüyüp kokuşma aşamasıdır. Ve bu yok olan kentler nadirdir. Sık sık rastlanmaz. Ama yine de antik çağdaki medeniyetlerin çürüyüş aşamalarını sergileyen büyük ibretlerdir. Bu yüzden Yusuf'un fuhuş sınavı küçümsenmemeli. Çelikten iradeyle fuhuşa yönelik bir eğilimden sakınması, toplumculuk, temizlik, vefakarlık, nankör olmama ve görevine ihanet etmeme adına bir zaferdir. İnsanoğlu farkına varamaz. Şuur altı kendi istediğini yapmak için binbir mazeret uydurur kendine. Ama son duruşmada bir bakar ki üretim, toplum, yaratıcılık, yeteneklerin geliştirilmesi yolundan sapıvermiş, hastalıklar, yozlaşmalar yoluna girmiş, geri dönüş için iş işten geçivermiştir. Hazreti Muhammed zamanı fuhuş davranışları henüz komünün çözülüşüyle birlikte patlamıştır. 40 yaşına kadar düzenli bir insan yaşamı olan veya hiç olmazsa bir ailesi olan ve daha çok ülkücü bir toplumsallık yaşayan Muhammed için fuhuş eğilimlerini yakalamak, hatta toleranssızca eleştirmek, Yusuf suresine bu yüzden ayrıcalık veya özen göstermek doğaldır. Hele 4 kız babası olarak. Sonradan Muhammed'in sayısız eşlerinin olması da cinselliğin patlaması olmamıştır. Hastalıklı yansılmaları olmaz. 23 yılı genellikle teşkilatlanma, İslam'ı yayma savaşı içinde, toplumsal sıkı bağlar ve yücelme içinde geçer. Son yılları da onun bu eğilimi çok iyi anlayarak örgülediği yüreğinin yufkalaştığı, olgunluk, hümanizm yılları olarak değerlendirilmelidir. Mısır'dan hediye verilen cariyesinden olan son erkek çocuğuna, ilk İslam, Allah geleneğinin kurucusu ve Kabe'yi inşa eden Hazreti İbrahim'den esinlenerek, İbrahim adını koyması ve 18 aylıkken diğer erkek çocukları gibi ölmesi karşısında coşarak ağlamayı yasakladığı halde kendisini tutamayışı bir başka açıdan onun bu durumunu açıklar. Cinselliğe, fuhuşa kaçan eğilimler insan yaratıcılığına engel olur. İnsan için üretimden başkası yalandır. Cinselliğini sevdiği insanla normal yollardan yaşayarak üretim, yaratıcılık verimlerini artırması gerekir. Bu verimliliği artırmak, yaratıcılığını kalite sıçramalarına uğratmak da cinselliğimizi insanlaştırmamıza, hayvancıl seviyelerden kurtarmamıza bağlıdır. Muhammed'in ayet ve hadisleri ölünceye kadar sürmekle kalmamış, kalite atlamıştır. Bu açıdan peygamber ayetlerdeki öğütleri, bilhassa nefis konusunda öne çıkan ayetlerdeki dersleri kendi yaşamında da sınayarak çıkardığı gibi, aynı zamanda kendisine de sık sık hatırlatarak öğütlemiş ve bu öğütlerin dışına çıkmamayı sonuna dek nefsinde zorlamıştır diyebiliriz. Muhammed zamanında Arap toplumu henüz tek eşli aile biçimine geçmemiş bulunuyordu. Medeniyet ile birlikte tek eşli aile sistemi oturuşmaya başlar, miras meselesi güncelleştikçe peygamber bu aile biçimi gelişimi içinde çok eşli bir yaşamı, yaşadığı toplum kurallarına uygun olarak İslam'ın teşkilatlanmasına yararı olacak biçimde yaşamıştır. Yusuf peygamberin nefis, cinsellik ve iktidar sınavı ise bambaşkadır. İşin içinde başlı başına tahrik, şuur altını tuzaklarla fişeklemek vardır. Yusuf adeta cinsel eğilimlerle kuşatılmıştır. Ama o bu yönüyle yükselmek ve meslekleşmek, jigololaşmak yerine hapse girmeyi tercih eder. İbretin keskinleştiği yer burasıdır. Kur'an toplumunu bu yönde eğitmeyi uygun bulmuştur. 33. Gönlüm akar onlara, toyluk dahi ederim. Bence zindan bunların istediği, fuhuş, şeyden daha iyi. Bunların isteklerinden, tuzaklarından kurtar beni. 34. Hemen Rabbi Yusuf'u yanıtladı ve onların tuzaklarını geri çevirdi. O işitir, o bilir. 35. Sonra bazı belgeleri, delilleri gördükleri, bildikleri halde Kıtfir ve adamlarına Yusuf'u zindanlara atmak daha uygun geldi. Yusuf ile birlikteki yiğit delikanlı da zindana konmuştu. Yusuf onlara İslam düşüncelerini aşıladı, rüyalarını yorumladı. Birisi asıldı. Diğeri Hakan'ın yanında hizmetkar oldu. Hakan yıllar içinde ilginç bir düşünü bu hizmetkara açtı ve yorumunu sordu. Hizmetkar Yusuf'a geldi. Yusuf düşü yorumladı. Kral Yusuf'u yanına getirdi. Düş ve yorumu şuydu. 43. Kral dedi ki, ben düşümde 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Ve 7 yeşil 7 de kuru başak görüyorum. Ey efendiler, düşümü yorumlayabilirseniz yorum bana. Ünlü rüya yorumcuları toplaşır ama bir türlü düşün gerçek anlamını bulamazlar. Hizmetkar bu arada Yusuf'u hatırlar ve zindana gelip rüyanın yorumunu sorar. 47. Yusuf dedi ki, siz adetiniz üzere 7 yıl ürün ekersiniz, biçtiğinizi başağında bırakırsınız. Ancak yiyeceğiniz az bir miktarı alıp gerisini depo edersiniz. 48. Sonra onun ardından 7 kurak yıl gelecek ki tohumluk olarak sakladığınız az miktar dışında o yıllar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. 49. Sonra onun ardından bir yıl gelecek ki o yılda insanlara bol yağmur verilecek ve insanlar o yıl bol meyve sıkacaklar, hayvan sağacaklar. Bu yorum hem sosyolojik hem de psikolojik olarak kralın durumuna uyar. Yusuf'u yanına getirtmek için çağırır. Ama Yusuf eski bir hesabı kapatmadıkça tam zafer elde edemeyeceğini bilecek kadar cesur ve uzak görüşlüdür. 50. Elçi bu rüya yorumunu krala getirince, kral onu bana getirin dedi. Elçi yanına gelince Yusuf ona, efendine dön ve ona sor. Ellerini kesen o kadınların amacı neydi? Bunu araştırıp gerçeği ortaya çıkarsın. Şüphesiz benim Rabbim onların tuzaklarını bilir dedi. Kral kadınları buldurup sorar ve gerçek ortaya çıkar. Zeliha da suçunu itiraf eder. Kral Yusuf'a özel dost edinir. Onu bakan yapmak ister. Yusuf ekonomi bakanı olmak ister. O gerçekten toplumsal sorunları psikolojisine de kavrayan uzman görüşlüdür. 55. Beni ülkenin, Mısır'ın hazineleri üzerine bakan yap. Çünkü ben onları iyi korur ve yönetmesini iyi bilirim dedi. Yusuf vezir, bakan olur. Kıtfir eski vezir ölmüştür. Karısı Zeliha ile Yusuf evlenir. Yusuf'u tarımsal üretimi artırır ve kıtlık yılları için tasarruf ederek ürünü depolar. Kıtlık yılları gelince bütün çevre kentler buğday almak için Mısır'a gelmek zorunda kalırlar. Kenan kentinde oturan Yusuf'un babası Yakup ve kardeşleri de Mısır'ın yoluna düşerler. Yakup, Bünyamin hariç diğer oğulları Mısır'a gönderir. Kardeşler Yusuf'u tanımazlar, Yusuf onları tanır. Fakat bildirmez. İhtiyaçlarını karşılar ama aralarındaki eski hesabı da kapatmak ister. Birçok dolaylı olaylardan sonra Yusuf kendini tanıtır. Kardeşler hatalarını kabul ederler. Aile, Yakup ve oğulları ve Yusuf birleşir ve her yanda biraz daha yayılır İslam düşünceleri. Öyküleri Hazreti Muhammed'e kadar ulaşmıştır. Burada çok büyük bir ders daha vardır. Nefis gerçeklere ulaşmadıkça çabuk umutlanır ve çarçabuk umut keser. Oysa tarihsel determinizm gidişinde umutsuzluk görecedir. Daima bir çözüm vardır. Ona ulaşmak için bilgi, bilim ve mücadele gerekir. 87. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Yalnız kafir kavimler Allah'ın rahmetinden umut keserler. 16. Neml Suresi. Kutsallaşma prosesinde geçmişteki tanrılar işleri bitince hemen bir kenara atılıp unutulmazlar. Süs eşyası veya sanat aletlerinde kullanılır. Büyü, tılsım, taşı kemiği olarak kullanırlar. Tapınakta kutsallaştırılmış toplum malları olarak korundukları küplerin, kup ve ağızlarının eski totrem hayvanlarının, arslan, kartal başlarıyla şekillendirilmiş oluşu sadece süs olsun diye değil yabancı barbarlardan korunması içindir. Zamanla bu anlayış cin, peri, şeytan anlayışına doğru evrim geçirmiştir. Zamanımızda ise bu cinlerin insan psikolojisindeki şuur altı kötü fikirler olarak yorumlandığına veya bu görüşe doğru evrildiğine bakılırsa nasıl her şeyin aslına döndüğü yani tapılan her şey insanın kendisinden, komün toplumundan ve kişi beyninden başka hiçbir şeyin yaratmadığı gerçeğine ulaşırız. Bu aşama kutsallık prosesinin başı ve sonunu açıklar. Tevrat ve Kur'an cinleri eski gelenekle kutsallık prosesinde totemlerin aşıldığı ilk medeniyet zamanındaki gibi yorumladı. Sümerlerde kutsallaşma gökselleştiği zaman totemler çok gerilerde kalıyordu. Ve yabancı totem gelenekli barbarlardan sakınıldığı gibi yabancı totem sembollerinden de öyle sakınılıp korkuluyordu. Bu zamanla cin veya cin taifesi gibi kötülük getiren bir varlık olarak yorumlandı. Kur'an'da yeri geldikçe gördüğümüz ve göreceğimiz gibi cinlere şeytan kadar olmasa da ona yakın anlamlar yüklenir. Hem ruhi hem de maddi varlıklar olarak görülür. 17. Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı. Hepsi bir arada düzenli olarak sevk ediliyordu. İsrailoğullarından Davut peygamberin oğlu Sultan Süleyman da Kur'an'da peygamber olarak anılır ve cinlerin, kuşların dilinden anlar gösterilir. C. Cinler, kuşlar ve insanlar hepsi düzenli ordular halinde besbelli ki bunlar totemli barbarlarla karışmış İsrailoğullarının ordusudur. Çünkü Süleyman zamanı İsrailoğulları kentleşmiş ve medeniyete geçip saraylaşmışlardır. Bu çevre barbarlar içinde de fetih ve güç kazandıklarını gösterir. Ve Süleyman güney ticaret yolu üzerinde Umman'da İskırak medeniyetinden beri koloni tohumu olan Seba Kentçi ve Saba Melikesi Belkıs ile ilişkiye geçerken Güney Arabistan'ın Ebabil kuşları biçiminde efsaneleşerek ayetlere geçmiş kuş totemli barbarlarıyla Filistin'den deneylenerek yaptığı gibi anlaşır. 20. Süleyman kuşları teftiş etti. Dedi ki neden Hüthüt'ü göremiyorum yoksa kayıplardan mı oldu? 22. Çok geçmeden Hüthüt geldi. Ben dedi, senin görmediğin bir şey gördüm ve Seba'dan sana gerçek bir haber getirdim. 23. Ben onlara hükümdarlık eden bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı var. 24. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara işlerini süslemiş de onları doğru yoldan çevirmiş, bu yüzden yola gelmiyorlar. Ve Süleyman Hüthüt ile Seba Melikesi Belkıs'a bir mektup haber gönderir. Seba Melikesi hediye ile yanıt verir. Karşılıklı güç gösterileri yapılırken Süleyman hep iyi kötü cinleri, totem bayraklı barbar kabileleri kullanır. Ve Seba Melikesi İsrailoğulları tarafına döndürülür. Bu Filistin tefeci bezirganlığının daha İsa'dan 900 yıl öncelerinde güney ticaret yolunu kontrol altına alma girişimlerinin efsaneler karanlığında kendini gösteren ölümsüz belgesidir. Tevrat, Hacer ve İsmail'i Kadeş ve Beerşeba'da aşağılara indirmediği gibi Seba Melikesi öyküsünü de İslam mitolojisi gibi böyle apaçık ayrıntıyla anlatmaz. Sebep: İslam güney yolunun önemini sezer ve İbrahim, İsmail ve Hacer'i bu yol üzerine indirir. Kabe'yi kurdurur ve Hicaz Arapların ataları yapar. Süleyman'ı da Umman ile alışverişte gösterir. Tevrat bunları kuşkulu bırakır. Güney yolu, Hacer, İsmail, Kabe sansürlüdür. Çünkü o yol boyuna gelişmektedir. Tevrat, Yakup, İsrail oğulları zamanında, İsa'dan önce 1700'lerde bile İsmaililerin, İsmail'den geldiklerini söyleyenlerin kervanlarından söz eder. Ve işte Gilead'dan İsmaililerin bir kervanı geliyordu. Onların develeri baharat, pelesenk ve mür yüklüydü. Ve Mısır'a indirmek için gidiyorlardı. Ve Yusuf'u İsmaililere 20 gümüşe sattılar. Ve onlar Yusuf'u Mısır'a götürdüler. Tekvin 37. bab. Hicaz halkı en eski çağlardan beri büyük kervancı İsmailoğullarından olmakla tanınır. Baharat, sakız, taş işleri, Umman veya Kızıldeniz yolundan Basra Kızıldenizi ve Hindistan'dan sağlanabilir. Gilead ise Filistin sahillerinden uzakta, doğuda, Suriye, Şam, kervan yolu üzerindedir. Hicaz bezirganlarının en kolay alışılagelmiş yoludur. Ama Tevrat bunu belirtmez. Güney yolu sansürü kendiliğinden işler. Belki orta yol yararına, güney yolunu tıkamak eğilimindeki büyük Irak, Mısır medeniyetleri yüzünden bu sansür güçlenmiş, aralarındaki rekabet artmış olabilir. 75. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. 74. Ve Rabbin elbette onların içlerinin gizlediğini de açığa vurdukları şeyleri de bilir. Kutsallaştırma prosesi gökleri tutar tutmaz, krallıkların ve yapacağı işlerin göklerden indirilmesi, bildirilmesi, daha ilk Sümerlerde bile olağan işlerdendi. Sun yolcunun oğlu Sargon'un imparatorluğu zamanında bu göksellik iyice benimsenip hazmedilmişti ve yaygınlaşmıştı. Ondan 200 yıl sonra Lagash kralı tıpkı peygamberler gibi rüya ile tanrı bildirisini alır. Yaptıracağı tapınağın planlarıyla birlikte nasıl yapılacağını bildiren yazılar, gökte tanrıların ellerinde yazılar ve şemalarla taş tabletler halinde belirir. Demek en az 3000 yıl önceden gökselleşme prosesi her şeyin göklerde ancak çok tanrılar, her işin bir tanrısı olacak kadar çok tanrılar elinde yazılı bulunduğuna kanaat getirebilmiştir. 3000 yıl sonraki peygamberlerin bunu tek tanrıya indirgeyip determinizme yaklaştırması prosesi bir kez başladıktan sonra zor bir düşünce sentezi değildir. Asıl mesele bunu tarihsel devrim göreviyle meczetmeleridir ki yaratıcılıkları oradadır. Ve her tarihsel görev ister istemez kutsallaştırma prosesini veya gökselleşmiş tanrıları etkilediği, çoğalttığı, azalttığı gibi kalitelerini de etkiler. Tanrılar tek tanrıya doğru azaldıkça çok tanrıların görevleri tek tanrıya yüklenmiş olur. Ama kuşkular geliştikçe tarihsel görevleriyle tek tanrı görevlerini algılayışları da değişir. Onlar da görevleri içinde yeniden ve yeniden duayı ve toplumu birbirlerine katarak her şeyi her adımlarında düşünüp geliştirirler. Ve o çok tanrı görevlerinin tek tanrıda tekerleşmesi, gerçekte determinizme yaklaşma olduğunu bilmeden bulurlar ve gerçeklere biraz daha yaklaşmış olurlar. Hazreti Muhammed'in 3000 yıl sonraki levh-i mahfuz, göklerde gizli açık her şeyin yazılı bulunduğu kitap, Allah'ın gizli bilimi, gayıpları bilme kitabı, elbette bu gidiş içinde ana Irak medeniyetindeki çok tanrıcı levh-i mahfuz anlayışından kalitece farklılaşmıştır. Aynı temel gelenek, medeniyet, barbar devir daimleri, helezonik gelişimleri içinde adım adım ilerleyerek Muhammed'in tarihsel görevi içinde boyuna ayetlerle izlediğimiz ölçülerde determinizme yaklaşmış olur. Çok bilmiş uzmanlar insan gelişimi gibi tarihin gidişini, kanunlara uyuşunu kavrayamadıkları için her şeyi bir Sümer büyülenişine bağlarlar. Sümer kim? Onu gördük. Onun temelinde de barbarların tarihsel devrimleri, yani yine insan ve insanın çürümemiş özü yatar. Sümer'de önce bir barbar, ilkel bir komündür ve diğer insanlarla, proto Sümerlerle harman olmuştur. Önemli olan demek ki gidiş kanunlarıdır. Irak, medeniyet, barbar tek başlarına hiçtirler. Gidiş kanunları içinde hepleşirler veya Sümer gibi ad alırlar. İşimizi abartırken Sümer veya şu bu isimleri olduklarından farklılaştırarak göz boyamasına gerek yoktur. Gerçekler daima en kutlu olandır. Beğenmediğimiz peygamberler veya her namusu düşünür bilerek bilmeyerek daima onu aramıştır ve arar arayacaktır. 78. Allah'a tevekkül et, çünkü sen apaçık gerçek üzerindesin. Elbette o gerçekçilik günümüz bilimlerinin ulaştığı gerçeklerle kıyaslanamaz. Ama sağduyu diye ünlenmiş gerçekleri araştırma ve sezme yetisi, binbir olayı dışa vuruştan ve determinist seziyle ulaşma çabasından gelir. Ve bu çıkarsız, satılıksız sağduyu denen determinizme, gerçeklerin gidiş kanunlarına ulaşma çabaları, modern uzman bilimlerinden çok daha fazla bütünlüklü bir deneme, düşünme çabası olduğu için gidiş kanunlarına onlardan daha fazla yaklaşır. Bu ibret alınası üzerinde ayrıca durulması bir metafizik düşünce gelişimidir. 88. Dağları görürsün de onları donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürür. Bu her şeyi iyi yapan Allah'ın yapısıdır. Bu gibi ayetleri sadece kıyamet tasvirlerine bağlarsak yanılırız. Bu anlatışlarda peygamberin doğa ve toplum olaylarını birbirine katarak gerçeklere, yüzeysel, metafizik anlamlarda değil, skolastik de olsa bir tek yorum bütünlüğüne, gidiş kanunlarına ulaşma çabası vardır. Dağların yürüyüşü apaçık, dünyanın dönüşüyle bağlantılı bir yanılsamadır. Bulutlar rüzgarlarla hareket eder. Ama dünyamız da döndüğü için dikkatle bakılırsa, durgun, rüzgarsız havalarda bile bu hareket belli olur. Peygamber meraklı, gerçek ve yenilik düşkünü gözleriyle bunu defalarca izleyince anlamış olmalıdır. Ayrıca taş küre de ateş küre mama üzerinde hareket halinde olduğu biliniyor. Belki bu bilgilere benzer bilgiler de peygamberce akla yakın gelmiş ve benimsenmiş olabilir. Ama ne olursa olsun gerçeklere ulaşmak, hatta gidiş kanunları yönünde düşünce geliştirme eğilimi bu tür ayetlerde ve hemen hemen her ayette kendisini gösterir. Bu tür çabalar determinizmin antik çağda Allah kutsallaşma prosesi içinde gelişiminden başka bir şey değildir. Çünkü baştan beri açıkladığımız gibi insanın hemen hemen ilk düşünme mekanizmalarından birisi kutsallaştırma prosesiyle birlikte oluşmuştur. Komün oluşurken cinsel yasaklarla birlikte kutsallaşma prosesi ortaya çıkmış sayılabilir. Şüphesiz ki ondan çok önce beyin vardır. Beyindeki bilinç, alt bilinç, yasak ve toplumsallık zıtlığı totemizm ile kutsallaşmaya kaymış ve beyine adeta yapışıp kalmıştır. Gerçekleri bulma, geliştirme, bilim veya determinizme ulaşma çabaları da ister istemez bu kutsallaşmanın içinde ona bağlı olarak gelişmek zorunda kalmıştır. Peygamberlerin ve Muhammed'in düşünce sistemi bu gidiş içinde kavranabilirse o yerli yerinde olduğu gibi değerlendirilebilir. 90. Yaptıklarımızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz veya ödülleniyorsunuz?